Ayrım 2. Yıkılan Servet. Ken Follett. Sayfa 17. 2. Bölüm. Hugh'un bastığı sert yerler ayaklarını müthiş acıtıyordu ama buna hiç aldırmadan giysilerinden ne kalmışsa onları sımsıkı kavrayarak olanca hızıyla koruluğun içinden okula doğru koşuyordu. Koştuğu patikanın bir başka patikayla kesiştiği yere gelince onların elinden kurtulabilmek için sola saptı. Bir süre daha koştuktan sonra çalılıkların arasına daldı ve gizlendi. Daha rahat soluk alıp vermeye çalışarak ve de gelen seslere kulak kabartarak olduğu yerde bekledi. Kuzeni Edward ile Edward'ın kafaları Mickey Miranda okulun en berbat yaratıklarıydı. İşe yaramaz, zorba ve kötü çocuklardı. En iyisi onlardan uzak durmaktı. Ama Edward'ın onun peşini bırakmayacağından sonuna kadar emindi. Edward öteden beri Hugh'dan nefret ederdi. Onların babaları da kavgalıydılar. Hugh'un babası Toby sermayesini ailenin ortak işlerinden çekip tekstil boya ticareti yapmak için ayrı bir iş kurmuştu. Hatta 13 yaşındaki Hugh Plaster bile aile içinde en büyük suçun parasını bankalarından çekmek olduğunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden Edward'ın babası Joseph kardeşi Hobie'yi asla bağışlamadı. Hugh arkadaşlarının başına neler geldiğini merak etmeye başladı. Mickey ile Edward gelmeden onlar gölde 4 kişiydiler. Tonio, Peter ve Hugh gölün bir tarafında suda oynarken Albert Campbell adında daha büyük sınıflardan bir oğlan da onların uzağında bir yerde tek başına yüzüyordu. Tonio normal olarak cesur ve pervasız bir oğlandı ama Mickey Miranda'dan müthiş korkardı. Her ikisi de Güney Amerika'da Cordova adlı ülkeden gelmeydiler. Tonio'nun söylediğine göre Mickey'nin ailesi çok güçlü ve acımasızdı. Hugh bunun gerçekte ne anlama geldiğini pek anlamıyordu ama her şey ortadaydı. Tonio 5'e devam eden öteki çocuklara karşı efelik taslardı. Ama Mickey'ye karşı her zaman terbiyeli ve nazik davranır ve hatta ona yaltaklanırdı. Peter'a gelince kendi gölgesinden bile korkan bir çocuktu. Umarım o zorbaların elinden kurtulmuştur diye geçirdiği içinden. Huysuz lakabıyla anılan Albert Campbell, Hugh ve arkadaşlarıyla birlikte gelmemişti. Giysilerini ayrı bir yere bırakmış, öyle olunca da büyük bir olasılıkla kaçmıştı. Hugh da kaçmıştı ama henüz tehlikeyi atlatmış değildi. İç çamaşırları, çorapları ve botu kayıptı. Sırılsıklam olmuş gömlek ve pantolonuyla gizlice okula girmeye çalışırken bir öğretmen ya da üst sınıf öğrencilerinden biri tarafından görülmeyeceğini umuyordu. Bunları düşünürken inler gibi bir ses çıkardı. Neden her zaman böyle şeyler hep onun başına geliyordu ki? Winfield'a geleli 18 ay olmuştu. Bu süre içinde başından bir yığın şeyler geçti. Derslerden bir sıkıntısı yoktu. Çok çalışıyordu ve her sınavda sınıfın en iyilerindendi. Ama ufak tefek şeyler onu akıl almayacak kadar tedirgin ediyordu. Her gece onu çeyrek gece yatağa girmek zorunluluğu olduğundan o mutlaka onu çeyrek geceye kadar ayakta kalmanın yollarını arardı. İnsanı cezbeden bir takım yerler keşfetti. Yöre papazının evinin bahçesi, okul müdürünün meyve bahçesi, bira mahzeni gibi yerler onun bu keşifleri arasındaydı. Yürümesi gerektiği yerde koşmayı, uyuması gerektiği yerde okumayı, dua etmek yerine konuşmayı yeğledi. İşi neden hep bu noktaya getiriyordu ki? Suçlu ve korku içinde. Kendini neden böyle korku ve üzüntülere kaptırıyordu ki? Kısa bir süre sonra koruluk tam bir sessizliğe gömüldü. Korku içinde akıbetini düşünmeye başladı. Sonuçta toplum dışı bir serseri mi olacaktı? Ya da cinayetten hapse mi atılacaktı? Belki de zincire vurulup Avustralya'ya gönderilir, idam edilirdi. Sonunda Edward'ın peşini bırakmış olduğuna karar verdi, ayağa kalktı, ıslak pantolonuyla gömleğini üzerine geçirdi, sonra birilerinin ağladığını duydu. Dikkatle sesin geldiği tarafı gözetledi. Tonio'nun havuç rengi saç yığınını gördü. Arkadaşı çıplak, ıslak giysileri elinde hıçkırarak yavaş yavaş yürüyordu. ''Ne oldu?'' dedi Hugh. ''Peter nerede?'' Tonio birden öfkelendi. ''Söylemem asla'' dedi. ''Yoksa beni öldürürler.'' ''Pekala, söyleme'' dedi Hugh. Her zaman olduğu gibi Tonio Mickey'den korkuyordu. Bir şeyler olmuştu. Ama Tonio o konuda ağzını açmak istemiyordu. ''Hugh, insan iyi olacak'' dedi. Tonyo kolunun altında sırılsıklam olmuş giysileriyle şaşkın şaşkın bakınıyordu. Onları birbirinden ayırmayı düşünecek durumda değildi. Hugh giysileri ondan aldı, bot ve pantolondan başka bir tek çorap vardı ama gömlek yoktu. Ne varsa onları giymesine Hugh yardım etti. Okula doğru yürümeye başladılar. Fena halde sarsıldığı belli oluyordu, gene de ağlamayı kesti. O serserilerin Peter'a kötü bir şey yapmış olmalarından korkuyordu Hugh. Ama kendi başını kurtarmayı düşündü. Eğer yatakhaneye girebilirsek kuru giysilerimizle yedek botlarımızı üzerimize geçiririz dedi Hugh. Her şeyi kafasında planlıyordu. Göz hapsi sona erer ermez de kasabaya iner, Buckstead'den krediyle kendimize yeni giysiler satın alırız. Tonyo başını salladı ve anlamsız bir sesle ''Olur'' dedi. Ağaçların arasından kendilerine yol bulmaya çalışırlarken Hugh, Tonyo'nun neden bu kadar huzursuz olduğunu merak etmeye başladı. Her şeyden önce Winfield'da bu tür zorbalıklar yeni değildi. Hugh kaçtıktan sonra orada gölde neler olmuştu? Okula dönerlerken Tonyo bu konuda başkaca bir şeyler söylemedi. Okul bir zamanlar bir çiftliğin müştemilatından olan 6 adet binaya yayılmıştı. Onların yatakhanesi şapelin hemen yanındaki eski mandraydı. Oraya ulaşmak için bir duvarın üzerinden atlamak ve de 6 tane avludan geçmek zorundaydılar. Duvara tırmanıp çevreyi gözetlediler. Büyük avluda hiç kimseler yoktu. Hugh bunu tahmin etmişti ama gene de biraz duraladı. Kırbaçlanmayı aklına getirince sırtında tuhaf şeyler hissetti. Onlar için başkaca bir seçenek yoktu. Okula dönmek ve üzerlerine kuru giysiler geçirmek zorundaydılar. Alçak sesle hışt yaptı sonra. Kimse yok dedi. Haydi gidiyoruz. Duvarın üzerinden birlikte atladılar ve şapelin taş duvarlarının serin gölgesine doğru hızla koşmaya başladılar. Şimdi rahattılar. Ağır ağır yürüyerek doğu tarafına yaklaştılar, duvarın yakınında durdular. Araba yolunu geçip kendi binalarına ulaşmak için kısa bir mesafeyi daha koşacaklardı. Hugh durdu, görünürde hiç kimse yoktu, haydi dedi. İki çocuk yolun karşı tarafına geçtikten sonra tam kapıya varmışlardı ki işte o an olan oldu. Hiç yabancı olmayan otoriter bir ses çınladı. ''Küçük Plaster, sen misin?'' Ve Hugh oyunun sona erdiğini anladı. Kalbi duracakmış gibi oldu. Durdu ve geriye döndü. Mr. Offerton şapelden çıkmak için tam da o anı seçmişti. Kolej giysisi ve püsküllü siyah şapkasıyla uzun boydu. Ekşi surat bir adam balkonun gölgesinde öyle duruyordu. Hugh boğuluyormuş gibi inledi. Paraları çalınan bu Bay Offerton öğretmenler arasında en acımasız olanıydı. Dayağı mutlaka bundan yiyecekti. Elinde olmadan sırt kaslarının büzüldüğünü hissetti. Doktor Offerton, buraya gel Plaster dedi. Hugh güçlükle ona doğru yürüdü. Tonyo da arkasındaydı. Hugh umutsuz bir durumda ben neden bu tehlikeleri üstleniyorum ki dedi içinden. Şimdi doğru müdür odasına dedi Doktor Offerton. Hugh acınacak durumdaydı. Peki efendim dedi. İşler iyice sarpa sarıyordu. Müdür onu bu kılıkta görünce belki de okuldan atacaktı. Bunu annesine nasıl açıklayabilirdi? Öğretmen telaşlı bir sesle haydi git dedi. İki çocuk tam dönüp gitmek üzereyken Doktor Offerton hayır Silva sen değil dedi. Hugh ve Tonyo şaşırmış bir halde birbirlerine baktılar. Neden Hugh cezalandırılacaktı da Tonyo kurtulacaktı? Ama burada emirlere karşı çıkılamazdı. Hugh müdürün evine doğru yürürken Tonyo da yatakhaneye kaçtı. Daha şimdiden dayağın acısını duymaya başladı, ağlayacağını biliyordu. Bu acı çekmekten de kötü bir şeydi. Çünkü 13 yaş ona göre ağlanacak bir yaş değildi. Müdürün evi okulu oluşturan binaların en sonundaydı. Hugh yavaş yavaş yürüdü ama gene de oraya çok çabuk vardı. Hizmetçi zil sesinden bir saniye sonra kapıyı açtı, evin girişinde Doktor Paulson ile karşılaştı. Okul müdürü dazlak kafalı, buldog suratlı bir adamdı ama nedense pek öyle kızgın bir hali tavrı yoktu, çoğu kez öyle olurdu. Neden böyle ıpıslak bir halde olduğunu, neden odasından çıktığını sormadı da, sadece yavaşça odasının kapısını açarak sakin bir sesle ''Buraya genç Plaster'' dedi. Kuşku yok ki kızgınlığını dayak atacağı ana saklıyordu. Hugh yüreği güp güp ederek içeri girdi. Annesini içeride oturuyor görünce şaşırdı. Daha da kötüsü annesi ağlıyordu. Hük ağzından kaçırıverdi. Ben sadece yüzmeye gittim de dedi. Kapı arkasından kapandı, ardından müdürün de içeri girmediğini fark etti. O zaman anladı ki hapis cezasına karşı çıkmasının da, yüzmeye gitmesinin de, giysilerini kaybedip böyle çıplak bir halde olmasının da şu son olan şeylerle en ufak bir ilgisi yoktu. İçinden korkunç bir ses ondan da kötü bir şeyin olduğunu söylüyordu sanki. ''Ne var anne?'' dedi. ''Neden buraya geldin?'' Annesi hıçkıra hıçkıra ağlayarak ''Ah Hugh'' dedi. ''Baban öldü.'' Üçüncü bölüm. Maisie Robinson için haftanın en güzel günü cumartesiydi. Çünkü babası ücretini cumartesi günleri alırdı. Bu akşam sofrada hem et hem de taze ekmek olacaktı. Erkek kardeşi Danny ile ön kapının eşiğinde oturmuş babasının işten dönmesini bekliyordu. Danny 13 yaşındaydı. Maisie'den 2 yaş büyüktü. Maisie arada kendisine kaba davransa da ağabeyisini çok beğenirdi. İngiltere'nin kuzeydoğu kıyılarında küçük bir kasabanın yakınlarındaki dokların orada nemli ve havasız bir sıra evlerden birinde oturuyorlardı. Ev Bayan McNeil adında dul bir kadına aitti. Kadın alt kattaki ön odada otururdu. Robinsonlar ise arka odada bir başka ailede üst katta kiracıydılar. Babasının eve geleceği saatlerde Bayan McNeil kirayı almak için mutlaka ön kapıya çıkardı. Maisie'nin karnı acıkmıştı. Dün kasaptan birkaç kemik istemiş, babasının getirdiği şalgamlarla bir yahni yapmışlardı kendilerine. Ondan sonra karnına bir lokma yiyecek girmemişti ama bugün günlerden cumartesiydi. Yemeği unutmaya çalıştı çünkü yemeği düşündükçe midesi kazınıyordu. Yiyecek konusunu kafasından atmak için Danny'ye ''Babam bu sabah küfretti.'' dedi. ''Peki nasıl küfretti?'' ''Bayan McNeil'in paskonyak olduğunu söyledi.'' Danny kıkır kıkır güldü. Sözcük bok tulumu anlamına geliyordu. Çocukların ikisi de yeni geldikleri bu ülkenin dilini, İngilizceyi bir yıl içinde çok rahat konuşuyorlardı. Ama kendi Yidiş dillerini de unutmamışlardı. Gerçekte adları Robinson değildi, adları Rabinovich idi. Yahudi olduklarını öğreneli biri, Bayan McNeil onlardan nefret ediyordu. Daha önce tek bir Yahudi ile bile karşılaşmamıştı. Odayı kiraya verirken Fransız olduklarını sanmıştı. Bu kasabada başkaca Yahudi yoktu. Robinsonların niyetleri buraya gelmek değildi. Yahudilerin bol olduğu Manchester adlı bir yere götürmesi için para vermişlerdi gemi kaptanına. Ama kaptan burası Manchester'dır diyerek onları dolandırmıştı. Yanlış yere geldiklerini öğrenince babası Manchester'a taşınmak için para biriktireceklerini söylemişti. Ama o sırada annesi hasta oldu. Annesi hala hasta ve hala buradalar. Babası rıhtımda kapısının üzerinde büyük harflerle Tobias Plaster ve ortakları yazılı kocaman bir depoda çalışıyordu. Maisie şu Ort denen kişinin kim olduğunu hep merak etmişti. Baba orada binaya girip çıkan boya varillerinin kayıtlarını tutan küçük bir memurdu. İşinde titiz bir insandı. İşi notlar almak ve listeler yapmaktı. Annesi ise tam ters karakterde bir insandı. Her şeye meydan okuyan bir kadındı. İngiltere'ye gelmek fikri de ondan çıkmıştı. Toplantılar düzenlemeye, gezilere çıkıp yeni yeni insanlarla tanışmaya, giyinip süslenmeye, oyun oynamaya bayılırdı. Babası da işte bunun için annesini çok seviyordu. Bütün bunlar babasının yapamadığı şeylerdi çünkü. Maisie bu konudaydı. Kadın eskisi kadar canlı ve neşeli değildi artık. Bütün gün eski bir şiltenin üzerinde yatıyordu. Arada uyuyor, uyanıyor bir halde, yüzü terden cam gibi solgundu. Sıcak nefesi kokuyordu. Doktor toparlanması için bol bol taze yumurta ve kaymak, her gün biftek yemesini söylemişti. Babası akşam yemeği için ayırdığı parayı vizite ücreti olarak ona vermişti. Maisie içinde yemek yediği için bir suçluluk duygusu taşıyordu. Çünkü annesini sağlığa kavuşturacak yiyecekleri kendisi yiyordu. Maisie ile Danny hırsızlık yapmayı öğrenmişlerdi. Pazar kurulduğu günler kasabaya iniyorlar ve meydandaki sergilerden elma patates yürütüyorlardı. Pazarcılar çok dikkatliydiler ama sık sık örneğin bir sarhoş ya da bir köpek kavgası ya da bir bozuk para tartışması yüzünden dikkatleri dağılınca tam o sırada çocuklar gözlerine kestirdikleri şeyi kapıp kaçıyorlardı. Şansları yaver giderse kendi yaşlarında bir zengin çocuğa yaklaşıp üstüne çullanarak parasını alıyorlardı. Bu çocukların üzerinde 3-5 penny bulunduğu gibi bazılarının elinde bir portakal ya da ceplerinde kurabiye bulunduğu da oluyordu. Maisie yakalanmaktan çok korkardı. Çünkü annesinin bunu duyunca çok mahcup olacağını biliyordu. Ama o da açtı. Maisie başını kaldırınca sokaktan kitle halinde bir yığın insanın geldiğini gördü. Kim olduklarını merak etti. Bunlar evlerine dönen dok işçileri olamazdı çünkü daha çok erkendi. Kızgın kızgın konuşuyorlar, bir yandan da ellerini kollarını sıkılmış yumruklarını sallıyorlardı. Biraz daha yaklaşınca babasıyla birlikte plasterların orada çalışan üst kattaki kiracı Bay Ross'u hemen tanıdı. Bugün neden işine gitmemişti, yoksa işinden mi kovulmuştu? Olabilirdi. Çünkü çok kızgın bir görünümü vardı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Adamlar küfrediyor, kan emici pis yaratıklar. Yalancı orospu çocukları için, beyinsiz herifler için ağızlarına geleni söylüyorlardı. Kalabalık tam evin hizasına gelince Bay Ross birdenbire onlardan ayrıldı ve ayak patırtısıyla içeri girdi. Maisie ve Danny adamın tabanı kabara çivileriyle kaplı postalından kaçmak için yana çekildiler. Maisie başını yeniden kaldırınca bu kez babasını gördü. Siyah sakallı zayıf bir adamdı, açık kahverengi gözleri vardı. Ötekileri uzaktan izliyor, başını öne eğik tutarak yürüyordu. O kadar umutsuz ve üzgün bir görünümü vardı ki Maisie neredeyse ağlayacaktı.
''Baba ne oldu?'' dedi. ''Neden erken geldin?''
''İçeri gel'' dedi babası. Sesi o kadar az çıkıyordu ki Maisie onu zor işitti. Çocukların ikisi de babalarının arkasından içeri girip evin arkasına geçtiler. Adam şiltinin yanına diz çöktü ve annelerinin dudaklarını öptü. Anneleri uyandı ve kocasını görünce güldü. Adam gülmedi. Yidiş diliyle ''Firma iflas etti'' dedi. ''Toby Plaster mahvoldu.'' Maisie bunun ne anlama geldiğini kavrayamadı. Ama babasının ses tonundan bunun bir felaket haberi olduğunu çıkardı. Danny şöyle bir baktı. Danny omuzlarını silkti. O da bir anlam çıkaramamıştı.
''Ama neden?'' dedi annesi.
''Piyasada mali bir patlama'' dedi babası. ''Dün Londra'da büyük bir banka iflas etti.'' Anne kaşlarını çatarak kendini toparlamaya çalıştı.
''Ama burası Londra değil ki. Londra'dan bize ne?''
''İşin ayrıntılarını bilmiyorum.''
''Sen şimdi işsiz misin yani?''
''İşte yok artık para da.''
''Bugün ücret ödemediler mi?''
Baba başını yere eğerek ''Hayır, bugün bize hiç ödeme yapmadılar.'' Maisie tekrar Danny'ye baktı. Bu son sözleri anladılar. Para yok demek, onlar için yiyecek de yok demekti. Danny'nin korkmuş gibi bir hali vardı. Maisie'nin ağlamak geçti içinden.
''Sana ücretini ödemeliydiler'' dedi anne, fısıldar gibi konuşuyordu. ''Bütün hafta çalıştın, ücretini ödemek zorundalar.''
''Paraları yok'' dedi baba. ''İflas da bu demektir zaten. İnsanlara borcun olduğu halde bunu ödeyememektir.''
''Ama Bay Plaster iyi adamdır'' derdin hep.
''Toby Plaster öldü. Dün gece Londra'daki iş yerinde kendini asmış. Danny ile aynı yaşta bir de oğlu vardı.''
''Peki ama şimdi çocukların karnını nasıl doyuracağız?''
''Bilmiyorum'' dedi baba ve Maisie'nin dehşete kapıldığını görünce ağlamaya başladı. ''Özür dilerim Sara'' dedi. Gözyaşları sakalından aşağıya akıyordu. ''Yahudilerin bulunmadığı, hiç kimsenin bize destek olmadığı bu korkunç yere sizleri ben getirdim. Ne doktora ödeyecek param var ne de ilaçlara. Çocukların karınlarını doyuramıyorum. Umudunuzu kırdım. Özür dilerim. Özür dilerim.'' Eğilip ıslak yüzünü annenin göğsüne gömdü. Kadın kocasının saçlarını zayıf eliyle okşadı. Maisie dehşet içindeydi. Babasının ağladığını hiç görmemişti. Göründüğü kadarıyla hiçbir umut kalmamıştı artık. Belki artık hepsi de ölecekti. Danny ayağa kalktı ve Maisie'ye baktı. Ona başıyla kapıyı işaret etti. Maisie kalktı. Ayaklarının ucuna basarak odadan çıktılar.
Maisie merdivenlerin üzerine oturup ağlamaya başladı. Şimdi ne yapacağız dedi.
Kaçacağız dedi Danny. Bunu yapmak zorundayız. Danny'nin sözleri karşısında buz kesildi sanki.
Yapamayız dedi.
Yapmalıyız. Kalırsak açlıktan ölürüz. Ölüp ölmemek Maisie'nin umurunda değildi. O başka bir şey düşünüyordu şimdi. Çocukları beslensin diye anneleri açlıktan ölecekti. Eğer kalırlarsa anne ölecekti. Onu kurtarmak için evi terk etmeliydiler. Danny'ye dönerek haklısın dedi. Eğer gidersek belki de babamız annemizin karnını doyuracak kadar bir iş bulabilir. Annemizin sağlığı için bunu yapmak zorundayız.
Kendi ağzından çıkan bu sözler karşısında ailesinin başına gelen bu olaylarla korkuya kapıldı.
Viskisi terk ettikleri günden daha da korkunçtu bu. Köylerinde yanmakta olan evleri arkalarında bırakıp bütün eşyalarını iki tane yelken bezi çantaya doldurduktan sonra buz gibi bir trene atlayarak kaçmışlardı. Çünkü o zaman nasıl olsa babaları onlara bakar diye düşünmüştü. Ne olursa olsundu. Ama şimdi tek başına çaresine bakmak zorundaydı.
Fısıldar gibi nereye gideceğiz dedi.
Ben Amerika'ya gidiyorum. Yarın sabah sular yeterince yükseldiğinde limanda Boston'a açılacak bir gemi var. Bu geceden halatlardan birine tırmanıp küçük teknelerden birinin içinde saklanacağım.
Kaçak bineceksin yani dedi Maisie.
Sesinde biraz korku biraz da hayranlık vardı sanki.
Evet öyle.
Kardeşinin yüzüne baktı ve ilk kez ağabeyinin üst dudağının üzerinde yavaş yavaş ortaya çıkan bıyığının gölgesini fark etti. Erkek oluyordu artık. Bir gün babasınınki gibi simsiyah bir sakalı da olacaktı.
Buradan Amerika'ya kaç saat sürer?
Danny duralar gibi yaptı sonra aptal aptal baktı. Bilmem dedi. Ağabeysinin planlarına onu da katmadığını fark edince paniğe kapılır gibi oldu. Kendini terk edilmiş gibi hissetti. Kederli bir sesle öyleyse birlikte gitmiyoruz dedi. Suçlu suçlu baktı. Maisie'nin söylediklerini yalanlamadı. Ne yapman gerektiğini sana anlatacağım dedi. Sen Newcastle'a git. Oraya yürüyerek 4 günde falan varırsın. Orası büyük bir kent. Gdansk'tan da büyük. Hiç kimse seni fark etmez orada. Saçlarını kes. Bir de pantolon çal bir yerlerden. Oğlan sanırlar seni. At ahırlarına gidip orada da iş bulabilirsin. Seyislik falan işte. Zaten öteden beri atlarla aran iyidir. Senden hoşlanırlarsa bahşiş de alırsın arada. Bir süre sonra da sana sürekli iş de verebilirler.
Maisie yapayalnız kalmayı bir türlü düşünemiyordu. Ben de seninle gelsem dedi.
Olmaz. Gemide saklanmak, yiyecek bir şeyler çalmak falan çok zor şey bunlar. Bir de sana bakamam ben.
Bana bakmak zorunda olmazsın. Fare gibi hiç sesimi çıkarmadan dururum ben.
Hep seni düşünmek zorunda kalırım.
Beni tek başıma bırakırken üzülmüyor musun?
Kızgın bir sesle herkes kendi başının çaresine bakacak dedi.
Ağabeysinin bu işte kararlı olduğunu anladı. Bir şeye karar verirse onunla hiç tartışılmazdı. İçinde bir korku vardı. Ne zaman gideceğiz? Sabahleyin mi?
Danny başını sallayarak şimdi dedi. Ortalık kararır kararmaz gemide olmak zorundayım.
Sen ciddi mi konuşuyorsun?
Evet, söylediklerini kanıtlamak ister gibi ayağa kalktı. Maisie de ayağa kalktı.
Hiçbir şey almayacak mıyız yanımıza?
Ne?
Kız omuzlarını silkti. Bir giysisi daha yoktu. Herhangi anı olacak bir şeysi de. Alacağı para ya da yiyecek de yoktu. Annemi öpmek, onunla vedalaşmak istiyorum.
Danny acımasız bir sesle karşı çıktı. Hayır yapma. Böyle bir şey yaparsan burada kaldın demektir.
Bu doğruydu. Şimdi annesini görse gevşer ve her şeyi anlatırdı ona. İster istemez sineye çekecekti.
Gözyaşlarına zor engel oldu.
Pekala dedi, ben hazırım.
Yan yana uzaklaştılar. Sokağın başına ulaştıkları zaman geriye dönüp evlerine son bir kez bakmak istedi. Böyle bir şey yaparsa buna dayanamayacağından korktu, yürümeye devam etti ve dönüp arkasına bakmadı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.